Ayrım 12, sayfa 88. Kıyafetleri üstlerinden alındı, hizmetkarlara verildi. Kendileri banyo yaptılar, bir saat sonra giysileri ütülenmiş, çizmeleri cilalanmış olarak geri getirildi. Yemek için Kont çiftliğinin yumuşak sığır etlerini seçmişti. Kendi suyunda pişmiş. Yanında da harika bir Rina şarabı. Manfred'i sevindiren şey etin peşinden çeşitli turta ve tatlıların gelmesi oldu. Lothar'ın hoşuna gidense ev sahiplerinin o uygar sohbetiydi. Kitaplardan, müzikten konuşma fırsatı, güzel telaffuzlu bir Almanca dinleme fırsatı pek de sık çıkmıyordu. Manfred tıka basa doyunca Herero hizmetkarlardan biri onu odaya götürdü. Kont da Lothar'a şnaps verdi, Havana prolarını getirdi. Karısı kahveyi hazırlıyordu. Puro yanıp keyif tamam olunca Kont konuğuna "Windhoek'tan yazdığın mektubu aldım" dedi. "Başına gelenlere çok üzüldüm. Zor günler yaşıyoruz. Bu herkes için böyle." Monoklünü çıkarıp koluyla parlattı, tekrar gözüne taktı, Lothar'a baktı. "Aziz annen çok değerli bir insandı. Onun oğlu için yapmayacağım yoktur." Susup Havanasından derin bir soluk çekti, tadına gülümsedi bununla birlikte. Lothar'ın umutları soluverdi. Bu sözleri hep kötü haberler izlerdi. "Senin mektubun gelmeden 2 hafta önce ordu levazımından bir subay geldi. Tüm fazla atları ona sattım. Yalnızca bize lazım olan kadar bıraktım." Lothar gelirken çayırlarda en az 40 atın otladığını görmüştü ama yine de başını anlayışlı anlayışlı sallamakla yetindi. "Harika 2 katırım var, iri, güçlü hayvanlar. Onları sana sembolik bir fiyat karşılığında verebilirim. 50 sterlin diyelim." "Çifti mi?" dedi Lothar saygıyla. "Kont, her biri" dedi kesin bir sesle. "Mektubundaki öbür öneriye gelince, ben bir dosta borç vermemeyi kendime ilke edindim. Öyle olunca insan dostlarını da parasını da kaybetmiyor." Lothar bunun da üzerinde durmadı. Kont'un daha önceki sözlerine döndü. "Ordunun levazım subayı, bölgedeki tüm çiftliklerden mi at alıyor?" "Sanırım 100 tane kadar almış." Lothar red cevabını efendice kabul edince Kont rahatlamıştı. "Hepsi en iyi cins ve durumda hayvanlar. Yalnız en iyilerine ilgi gösteriyordu. Çöle alışkın, at hastalıklarına karşı dayanıklı. Hepsini demir yoluna yükleyip güneye yolladı herhalde." "Henüz değil" dedi Kont. "Yani ben en son duyduğumda daha yollamamıştı. Schwakop nehrinin karşı tarafında bir yerde tutuyor, dinlendiriyor. Yolculuk için güçlerini toplamalarını istiyor. Duyduğuma göre 150 hayvanı olunca trenle sevk edecekmiş." Ertesi sabah sıkı bir kahvaltıdan sonra kaleden ayrıldılar. O kahvaltı sofrasında ne yoktu ki? Sosisler, söğüş etler, yumurtalar. Yola koyulduklarında Lothar'ın sonunda 20 sterline almayı başardığı katırın geniş sırtına 3'ü birden binmişlerdi. Kont eğri de vermişti üstelik. "Kalenin hizmetkarlar bölümü nasıl?" diye sordu Lothar. "Hizmetkar bölümü değil, köle bölümü" diye düzeltti Hendrik hemen. "Orada insan açlıktan da ölebilir. Duyduğuma göre Kont'un dayağından da ölebilir." Hendrik içini çekti. Eğer Herero hizmetçilerden en gencinin cömertliği ve iyi huyluluğu da olmasa... Lothar onu sertçe dürttü. Yan gözle Manfred'i gösterdi. Hendrik sözlerini başka türlü bitirdi. "İşte sonunda yaşlı bir katırın sırtına binip kaçtık. Bu şimşek gibi hayvanı kimse asla yakalayamaz." Hayvanın sağrısına bir şaplak attı ama hayvan rahat temposunu hiç değiştirmedi. "Onu avlanırken kullanacağız" dedi Lothar. Hendrik şaşırınca sırıttı. Saklanma yerine döndüklerinde Lothar hızla işe koyuldu. 12 silah ve cephane yükü hazırlayıp eğerlere bağladı, yiyecek ve malzemeyi de kattı, hepsini barınağın kapısına dizdi. Hendrik, yükler hazır" dedi, "iş atlara kaldı. Buraya bir nöbetçi bırakmamız gerek. Oysa her kişiye ihtiyacımız var." Domuz John'a para verdi. Grubun en güvenilir adamı oydu. 5 sterline bir banyo küveti dolusu Cape Smoke alabilirsin" dedi. Bir bardağa erkek bufaloyu yere sermeye yeter. Ama unutma, Domuz John, atlara binerken eğer de duramayacak kadar sarhoş olduğunu görürsem seni polis sorguya çeksin diye geride bırakmam. Kafana bir kurşun sıkar, öyle bırakırım. Yemin ediyorum sana. Domuz John parayı şapkasına soktu. Bir damlası dudaklarıma değmeyecek diye mırıldandı. Baas bilir benim güvenli olduğumu, hele içki, kadın ve para konularında. Okahanja'ya yol 20 mildi. Domuz John hemen yola koyuldu. Geri kalanlar, arkada katırı çeken Manfred ağır ağır yamaçtan indiler. Bir gün önce hiç rüzgar olmadığından arslanın izleri de bozulmamıştı. Lothar, Manfred'i iyice arkadan gelmesini tembihlemişti ama avcılar gözden kaybolurken ona rahatça izleyebileceği bir iz bırakıyorlardı. Zorluk çekmeden peşlerinden gitti. Bir saat geçmeden aslanın kontun danalarından birini öldürdüğü yeri buldular. Hayvanın her yanını yiyip bitirene kadar oralarda oyalanmıştı. Bir tek kafasıyla iri kemikleri kalmıştı geriye. Onlardan bile tüm eti kemirip yalamıştı. Avlanmaya gücü olmadığı bundan da belliydi. Lothar'la Hendrik hemen yayıldılar, hayvanın izini buldular. İz tazeydi. Hendrik ona dokundu. "Gezmeye gitmiş," dedi. "Kaygılı değil, bizi duymamış. Karnı doyunca herhalde su içmeye gitti." Lothar da "Nehre herhalde," dedi. "Orası kente daha da yakın. İşimize gelir." Lothar'ın adamları bir tek Hendrik'in dışında hep iyi nişancılardı. Hayvanı ilk defa ilerideki çalılar arasından çıkıp koşarken gördüler. Lothar ilk kurşununun kumları uçurduğunu fark etti. Mesafeyi yanlış hesaplamıştı. Açık çöl alanlarında hep bu tehlike vardı. İkinci kurşun iş gördü. Kulaklarını arkaya veren aslan bir koşu daha tutturdu. "Uzağa gidemez," dedi Hendrik. Aslanlar kısa mesafe koşucusu olduklarından yüksek hızı bir süre tutturur, sonra yavaşlamak zorunda kalırlardı. Daha sıkıştırırsanız döner size saldırırlardı. Hayvanın kurşunu yediği yere vardıklarında Hendrik "Kan!" diye bağırdı. Ciğer kanı. Damlalar kıpkırmızı ve köpüklüydü. Kanlı izi sürmeye başladılar. "Durun," dedi bir ara Lothar. "Dikkatli olun. Pusu kurmuş bizi bekliyordur." O anda yaralı aslan üstlerine atıldı. Lothar'a doğru sıçradı. Lothar, Mauser'inin tetiğini çekti. Hayvanın ciğerleri gözünün önünde saçıldı ama ağırlığı yine de Lothar'ı devirmeye yetti. Aslan cansız üzerindeydi. Hendrik, Lothar'ı çekip doğrulttu. Ağzından, burun deliklerinden kumları sildi. Lothar onun elini itince Hendrik'in yüzündeki kaygı da geçiverdi. "Yaşlanıyor, yavaşlıyorsun Baas," diye güldü Hendrik. "Mani görmeden kaldır beni ayağa." Lothar ayakta sallanıyordu ama emirler yağdırmayı sürdürüyordu. "Klein boy, bacak, koşun, kadır kokuyu alıp ürkmeden yetişin de Mani'yi alıp kaçırmasın." Sinekler arslanın cesedine konmaya başlamıştı bile. Lothar baktı. "Bunu yüklemek için herkesin kuvvetine ihtiyacımız var," dedi. Lothar oğlunu kendi karşıladı. Çocuk hevesle "Vurdunuz mu baba?" diye sordu. Silah seslerini duymuştu. "Evet, tepenin ötesinde yatıyor." Katırın semerini hazırladılar, gözlerini de bağladılar. "Evet, bakalım nasıl karşılayacak," dedi Lothar. Hayvan gözlerinin bağlanmasına itiraz eder gibi hiç kıpırdamadı. Lothar yaklaşıp arkasına geçti, kuyruğunu tutup büktü. Hayvan kaya gibi duruyordu. Bu sefer Lothar onu kuyruğunun tam dibinden ısırdı. Hayvan bir çifte attı. Lothar onu tekrar ısırınca teslim oldu. Ağır ağır ilerlemeye koyuldu. Ama tepeye varınca rüzgar aslanın kokusunu getirdi. Hayvanın burun deliklerine doldurdu. Aslan kokusu diğer hayvanlara dikkate değer bir etki yapıyordu. Evcillere de, yaban hayvanlarına da. Hatta aslanı bilmeyen diyarlardan gelenlerine bile. Belki atalarından kalma bir sezgi vardı içlerinde. Lothar'ın babası seçtiği av köpeklerine yavruyken aslan postu koklatırdı. Yavruların çoğu korkuyla ulur, kuyruklarını kıstırıp kaçarlardı. Ancak 20'de biri, genellikle de dişi olanları, tüyleri diken diken olmasına rağmen kaçmaz, kalırlardı. Lothar'ın babası onları alırdı kendine. Katır da kokuyu alınca çıldırıverdi. İplerini tutan 4 kişiden kurtulup 4 nala kaçtı. Onu yarım mil uzakta yakalayabildiler, geri getirdiler. İkinci kere yine kaçtı ama bu sefer birkaç yüz metre gidince yoruldu, tükendi. Bu iş 2 kere daha tekrarlandı. Her seferinde kaçış mesafesi kısaldı, sonunda kıpırdayamadı. Aslanın yanında korku içinde bekliyordu. Ama koca yükü sırtına vurmaya çalıştıklarında dayanamadı. Çifteler attı, şahlandı, yükü sırtından kaydırıp attı. Onu yordular, yordular, sonunda burnundan körük gibi dumanlar çıkarırken sırtına aslanı yükleyip bağlamayı başardılar. Lothar ipi tutunca hayvan kuzu gibi yürümeye başladı. Onlarla birlikte nehre doğru ilerledi. Ormanlık tepelerden birinin doruğundan Lothar nehre doğru bakıyordu. Atları ahırlara sokmadan önce son kere suluyordu adamlar. Kontun hakkı vardı. Hayvanlar hep en iyilerinden seçilmişti. Lothar dürbünüyle onlara ağzı sulanarak baktı, sonra dikkatini adamlara çevirdi. 5 kişi saydı. Hepsi haki üniformalıydı. Aralarında subay aradı, bulamadı. Az sonra kampta yemeklerini yerlerken domuz John da geldi. Geç kaldın diye suçladı onu Lothar. Yakasına sarılıp soluğunu kokladı. Bir damla içmedim patron dedi John. Kız kardeşimin bekareti üzerine yemin ederim. Lothar onu bıraktı. Saçma dedi. Başını eğip adamın ayakları dibindeki torbaya baktı. 12 şişe sizin dediğiniz gibi. Lothar torbayı açtı, ünlü Cape Smoke şişelerinden birini çıkardı, baktı. Ağzı bal mumuyla kapalıydı. Rengi kopkoyu, zehirli gibiydi. Köyde neler öğrendin? Kampta 7 at bakıcısı var. Ben 5 saydım. 7. Domuz John emindi. Lothar homurdandı. Ya subay? Dün subaylar Otjiwaronga'ya gitmişler, yeni atlar almaya. Bir saate kadar ortalık kararacak. Lothar güneşe baktı. Torbayı al, onların kampına git. Ne diyeceğim onlara? Satıcı olduğunu söyle, ucuza sat. Bedavadan tattır da. Yalancı olan sensin, bul bir şeyler. Ya içmeyen tiplerse? Lothar bu lafın saçmalığına güldü, cevap vermeye gerek görmedi. Ben ay ağaç tepelerinden kurtulunca harekete geçeceğim. Senin içkine onları yumuşatması için 4 saat süre tanıyacağım. Domuz John torbayı yüklenirken şişeler şangırdadı. Unutma Domuz John, ya ayık olacaksın ya gebertirim, ciddiyim. Patron, beni hayvan falan mı sanıyor, içkiye dayanıksız mıyım ben? Adam dönüp gururla uzaklaştı. Lothar onun arkasından baktı, kampın nöbetçisiyle konuştuğunu gördü. Nöbetçinin dişleri bu kadar uzaktan bile parıldıyordu. Uzun tartışmalardan sonra Domuz John'u saygın bir konuk gibi içeri aldılar. Torbasını sırtından indirdiler. Sonra da Lothar onları göremez oldu. Güneş battığında Lothar hala yerinden kıpırdamamıştı. Rüzgarın yönünün ve şiddetinin tıpkı denizciler kadar farkındaydı. Her değişimini izliyordu. Karanlık bastıktan 1 saat sonra rüzgar bir karar tutturdu, sürekli Lothar'ın ensesinden esmeye başladı. Dursun böyle diye mırıldandı Lothar. Sonra hafif bir ıslık çaldı. Baykuş bağırması gibi. Hendrik hemen geldi, Lothar ona rüzgar yönünü gösterdi. Nehri çok yukarıdan geç, kampın öte yanından dolan, fazla sokulma. Orada dön, rüzgarı yüzüne al. O anda nehrin karşısından bir bağırma sesi geldi. İkisi de başlarını kaldırdılar. Çadırların önünde kamp ateşi yakılmış, alevler deve dikenlerinin dallarına yükseliyordu. Ateşin önünde de kara askerlerin silüetleri vardı. ''Ne yapıyorlar sence?'' dedi Lothar. ''Dans mı ediyorlar yoksa kavga mı?'' Hendrik, ''Artık kendilerini bilmiyorlardır.'' diye güldü. Adamlar ateşin çevresinde dönüyor, birbirlerine çarpıyor, sonra ayrılıyorlardı. tozlara yıkıldıklarında dizüstü emekliyor ya da büyük çabalarla doğrulup hemen tekrar düşüyorlardı. Bir tanesi anadan doğma soyunmuştu. Döndü, döndü, ateşe devrildi. Arkadaşları ayaklarından çekip kurtarırken kahkahadan kırılıyorlardı. Lothar, senin gitme zamanın diye Henry'in omzuna bir şaplak attı. Mani'yi de al, at tutucun olsun. Hendrik yamaçtan aşağı yola koyulurken Lothar alçak sesle seslenince durdu, baktı. Mani sana emanet, sorumluluğu hayatınla ödersin. Hendrik cevap vermeden karanlıklara dalıp uzaklaştı. Yarım saat sonra Lothar ileride bir karaltının nehri geçtiğini gördü. Sonra da kayboldular. Doğu ufku ışıklandı, yıldızlar soldu ve ay yükseldi. Kampta dans edenler artık leş gibi yıkılmışlardı. Savaş alanındaki yaralılara benziyorlardı. Lothar dürbünle baktığında bir tanesini domuz John'a pek benzetti ama emin olamadı. Eğer oysa öldü sayılır diye mırıldanıp ayağa kalktı. Hareket vakti gelmişti. Ay ufuktan kurtulmuştu artık. At nalı gibi parlıyordu ağaçların tepesinde. Lothar da yamaçtan indi, ipinden çektiği katır burnundan soluyor, korkunç yükünden pek tiksiniyordu. Bitti sayılır diye onun alnını okşadı Lothar. Görevini iyi yaptın dostum. Nehre doğru indiler. Nehri sarsılmadan geçmek için sığ ve kumluk yer aradılar. Kimsenin karşı durmasını falan zaten beklemiyorlardı. Kamp ateşi sönmüş, ortalık sessizleşmişti. Karşı yamaca tırmanırken Lothar atların eşindiğini ve homurdandığını duydu. Rüzgar Lothar'ın arkasından esiyordu. Atlar birden kişnemeye koyuldular. Tamam, alın kokuyu bakalım. Lothar katırı atların bulunduğu çite doğru çekti. Tepişmeler, kişnemeler, sonra da atların birbirini itiştirmesi başladı. Kanlı arslan leşinin kokusu güçlendikçe telaş artıyor, yayılıyordu sürünün arasında. Bir at korkuyla kişneyince ötekiler paniğe kapılıp şahlandılar. Lothar onların başlarını çalıların üzerinde görebiliyordu. Katırı çitin rüzgar alan tarafının tam karşısında durdurdu, bağları kesti, aslan leşini yere kaydırdı. Hayvanın ciğerlerinde kalmış hava çok hafif bir kükreme sesiyle boşaldı. Atlar çığlıklar atmaya, kapalı alanda dört dönmeye başladılar. Lothar eğilip aslanın karnını kasığından göğüs kemiğinin başladığı yere kadar yardı. Bıçağını da derin batırdı. Koku bir anda dayanılmaz oldu. At sürüsü delirmişti. Korkunç kokudan kaçmak için karşı çite çarpıp duruyorlardı. Lothar tüfeğini omzuna vurdu, atların başları üzerine nişan alıp hazneyi boşalttı. Kurşunlar peş peşe patlamış, çitli alanı aydınlatmıştı. Atlar daha da korkup arka çiti yardılar. Yeleleri uçuşarak dört nala kaçmaya koyuldular. Rüzgarla birlikte. Henry'in adamlarıyla beklediği yere doğru. Lothar çabucak katırı çekti, bir yandan tüfeğini doldurarak kamp ateşine doğru koştu. Askerlerden biri atların sesiyle o sarhoşluktan bile uyanmış, ayağa kalkmıştı. Kararlı adımlarla ama sendeleyerek çitli alana doğru gidiyordu. Atlar diye bağırıyordu bir yandan. Ayılın sarhoşlar, atları durdurmamız gerek. Birden Lothar'ı gördü. Yardım edin bana, atla. Lothar tüfeğin kabzasını adamın çenesine çarptırdı, adamın dişleri çatırdadı. Sonra koca vücudu tekrar sırt üstü devrildi. Lothar onun üzerinden atlayıp tekrar koştu. Domuz John diye bağırdı telaşla. Neredesin? Cevap gelmedi. Dürbünle gördüğü adama doğru koştu. Hala yerde yatıyordu. Ayağıyla çevirdi. Domuz John görmeyen gözlerle mehtaba baktı. Buruşuk, sarı suratında sakin bir gülümseme vardı. Kalk! Lothar onu tekmeledi. Domuz John'un gülümseme ifadesi değişmedi. Acı duyacak dönemi aşmıştı. Tamam, seni uyarmıştım. Lothar, Mauser'i doğrulttu, emniyetini açtı. Namluyu Domuz John'un kafasına dayadı. Bu herifi polise canlı bırakırsa iki iğne yapıp bülbül gibi konuştururlardı. Gerçi planın tüm ayrıntılarını bilmiyordu ama şanslarını köstekleyecek kadarını biliyordu. En azından Lothar'ı at hırsızlığından arananlar listesine aldırırdı. Ordu malını tahripten de, parmağını tetiğe uzattı. Ona bu az diye düşündü birden. Döve döve gebertmeli. Parmağı gevşedi, kendi budalalığına küfrederek emniyeti tekrar kapadı. Katırı getirmeye koştu. Domuz John zayıftı ama onu katırın sırtına atmak için Lothar'ın yine de tüm gücünü kullanması gerekti. İpe asılmış çamaşır gibi sarkıyordu eğerin üzerinden. Lothar rüzgarı arkasına alıp yola koyuldu. Ayrım sonu.